Ayrım 13.
Başka türlü de davranamazdım. İleriye atıldım, yağmur altında koştum ve her yanından sular akarak sırada oturan bu insan yığınını sarstım. Kolunu yakaladım. "Gelin benimle," dedim. Anlatılmaz bir şey, bir bakış, bin güçlükle bana baktı bir süre. Bir hareket yapacak gibi ağır bir davranış oldu. Ama hiçbir şey anlamamıştı. Sırılsıklam kolunu bir daha çekerek "Gelin benimle," dedim ve kızmaya başladım. Bunun üzerine ayağa kalktı, isteksiz isteksiz ve sendeleyerek "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Ama ne cevap vereceğimi kestiremedim. Çünkü onunla nereye gideceğimi ben de bilemiyordum. Buz gibi sağanaktan ve sonsuz bir umutsuzluktan ileri gelen bu anlamsız oturumdan kurtulmak dışında düşüncem yoktu. Kolunu bırakmadım ve en ufak bir istek belirtisi göstermeyen genç adamı küçük satış kulübesinin dar saçağı altına kadar sürükledim. Hiç değilse biraz yağmurdan korunurdu saçak altında. Daha fazlasını bilmiyordum da, istemiyordum da. Yalnızca kuru bir yere, bir dam altına götüreyim istiyordum onu. Başlangıçta düşüncem bundan öteye geçmiyordu. Kuru kalmış daracık bir toprak parçasında yan yana durmaktaydık. Arkamızda satış kulübesinin kapalı kepengi ve üzerimizde de o koruyucu küçük saçak vardı. Ama dinmek bilmeyen yağmurun birden boşanışları saçağı acımasızca aşıyor ve buz gibi bir ıslaklık giysilerimize ve yüzümüze çarpıyordu. Durum dayanılmazlaşıyordu gittikçe. Yine de her yanından sular akan bu yabancı adamın yanında daha fazla kalamazdım. Öte yandan onu buraya sürükledikten sonra tek söz söylemeden de yüzüstü bırakamazdım. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Kendimi zorladım yavaş yavaş, açık ve doğru düşünmeye. En iyisi diye aklımdan geçirdim. Onu bir arabayla yerine bırakıp sonra da otelime dönerim. Yarın da başının çaresine bakar. Bunun üzerine yanımda durup gözlerini gecenin karanlığına dikmiş genç adama "Nerede oturuyorsunuz?" diye sordum. "Evim falan yok. Nis'ten bu akşam geldim. Bize gidemeyiz." Son cümlenin anlamını hemen kavrayamadım. Genç adamın beni hafif kadınlardan biri sandığını sonradan anladım. Bu gibi kadınlar gazinonun çevresinde sürüyle dolaşırlardı. Kumarda kazanmışlardan ya da sarhoşlardan biraz para sızdırmak için. Başka türlü de düşünemezdi ya. Durumumun akıl almazlığını, hatta tuhaflığını şimdi size anlatırken seziyorum. Benim için daha başka düşünebilir miydi? Sırada oturan bir genci çekip sürüklemeyi çok olağan gören bir kadın, saygıdeğer bir bayan olamazdı. Ama bunu hemen düşünememiştim. Sonradan, çok sonradan yavaş yavaş kavradım benim için beslediği yanlış düşüncenin ne olduğunu. Yoksa yanlış düşüncesini daha da pekiştirecek öteki sözleri söyler miydim hiç? Çünkü ilk cümlemin hemen arkasından "Öyleyse otelde oda tutarız, burada kalamazsınız. Başınızı sokacak bir yer bulmalı," deyivermişti. Ama yanlış anlamayı kavramakta gecikmemiştim. Çünkü benden yana hiç bakmadan ve alaycı bir tavırla "Hayır," diye geri çevirdi önerimi. "Oda falan istemem. Bundan böyle oda gerekmez bana. Boşuna çabalama. Benden bir şey koparamazsın. Yanlış kapı çaldın. Meteliğim yok." Bunları öylesine korkunç, öylesine sarsıcı bir boş vermişlikle söylemişti yine. İş gücünü yitirmiş ve dışarı sırılsıklan bir insanın dükkan kepengine yaslanıp sarsak sarsak durması öylesine dokunmuştu ki önemsiz bir küçülmenin üzerinde durmadım. Salondan sendeleyerek uzaklaştığını gördüğüm andan beri duyduğumdan başka şey düşünecek durumda değildim. Genç, canlı, soluk alan bir insan ölümün eşiğindeydi ve onu kurtarmam gerekiyordu. Yanına yaklaştım. "Parayı düşünmeyi bırakın da benimle gelin. Burada kalamazsınız. Başınızı sokacağınız bir yer bulurum. Hiçbir şey düşünmeyin, gelin yalnızca." Başını benden yana çevirdi. Her yanımızdan kamçılayan yağmur suları ayaklarımızın dibine dökülüyordu. Karanlıkta yüzümü seçmeye çabalıyordu ilk kez. Gövdesinin uyuşukluğu da yavaş yavaş gidiyor gibiydi. Boyun eğerek "Nasıl istersen," dedi. "Bence hepsi bir. Hem neden olmasın, gidelim." Şemsiyemi açtım, yanıma yaklaştı ve koluma girdi. Böylesine birden yakınlaşıverme hiç de hoş değildi. Hatta korku vericiydi. Ta içimden ürperdim. Ama ona bir şey yasaklamayı göze alacak yürekliliğim yoktu. Çünkü onu yüzüstü bırakırsam şimdiye değin yaptıklarım boşuna olacak ve uçuruma yuvarlanacaktı yine. Gazinoya giden birkaç adımlık yolda birlikte yürüdük. Ona nasıl davranacağımı bilemediğimi ancak şimdi fark ediyorum. En iyisi diye düşündüm, onu bir otele götürüp eline parayı tutuşturmalı da gecelesin ve ertesi sabah yerine dönsün. Bundan ötesini düşünemiyordum. Gazinonun önünden hızla geçen arabalardan birine seslendim ve bindik. Arabacı nereye gideceğimizi sorunca ne cevap vereceğimi bilemedim önce. Ama yanımda sırılsıklan biriyle hiçbir iyi otele kabul edilemeyeceğimi hatırlayınca, o tarakta bezi olmayan bir kadın saflığıyla küçük otellerden birine diyiverdim. Yağmurdan sırılsıklam arabacı hiç umursamadan atları sürdü. Yanımda oturan yabancı adam hiç konuşmuyordu. Tekerlekler suları gürültüyle yararak dönüyor, yağmur camlarda şakırdıyordu. Bu karanlık, ışıksız ve tabutumsu faytonun içinde bir cesetle yolculuk ediyormuşum gibime geliyordu. Böylesine sessiz birlikte bulunmanın olağanüstü korkunçluğunu gidermek için bir şeyler düşünmeyi, bir şeyler söylemeyi denedim. Ama hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Birkaç dakika sonra araba durdu. Önce ben indim ve hesabı ödedim. O da uykuda gibi arabanın kapısını kapattı. Hiç tanımadığım küçük bir otelin önündeydik. Başımızın üzerinde küçük bir cam saçak vardı. Zifiri karanlık geceyi korkunç tek düzelikle delik deşik eden yağmurdan koruyordu bizi. Yabancı adam yere yığılmamak için duvara yaslanıvermişti elinde olmadan. Sırılsıklam şapkasından, buruş buruş giysilerinden sular akıyordu. Irmakta boğulurken kurtarılmış da hala kendine gelememiş biri gibi duruyor ve üzerinden akan sular dayandığı yerin çevresinde bir derecik oluşturuyordu. Ama üstündeki suları silkelemek, şapkasını şöyle bir sallamak, sular alnına ve yüzüne akıp duruyordu, için en küçük bir çaba sarf etmiyordu. Kılını kıpırdatmadan duruyordu. Onun böylesine kolu kanadı kırık duruşundan nasıl üzüldüğümü bilemezsiniz. Ama bir şeyler yapmak gerekiyordu şimdi. Elimi cebime soktum ve alın 100 frankı dedim. Bu parayla bir oda tutun otelde ve yarın Nice dönmek için yol parasını ödeyin. Yüzüme baktı şaşkınlıkla. Durakladığını fark edince kumar salonunda hep size bakıyordum diye sözlerimi sürdürdüm. Her şeyinizi kaybettiğinizi biliyorum. Bir budalalık yapmak üzere olmanızdan korkuyorum. Yardım kabul etmek ayıp değil. Alın hadi. Ama o hiç beklenmedik bir şiddetle itti elimi ve iyi insansın sen dedi ama paranı boşa harcama. Beni kimse kurtaramaz. Bu akşam uyumuşum ya da uyumamışım hiç önemi yok. Yarın her şey bitmiş olacak nasılsa. Bana kimsenin yardımı dokunamaz. Ben hayır parayı alacaksınız diye direndim. Yarın farklı düşüneceksiniz. Şimdi otele girin ve rahat bir uyku çekin. Gündüz her şey daha bir başka görünür. Ama o, ben parayı zorla vermekte direndikçe oldukça şiddetle elimi itti ve boğuk bir sesle vazgeçti dedi. Hiçbir şeye yaramaz. Otel odasını kana bulacağıma dışarıda yapmam daha doğru bunu. Bana 100 frankında, 1000 frankında bir yardımı dokunmaz. Yarın yine kumar salonuna gider ve son meteliğime kadar oynarım. Ne diye yeniden başlayayım? Yeter. Bu boğuk sesin nasıl içime işlediğini tahmin edemezsiniz. Ama durumu şöyle bir gözünüze canlandırın. Genç, pırıl pırıl, canlı ve sağlam biri duruyor iki adım ötenizde. Bütün gücünüzle hemen harekete geçmezseniz bu konuşan, soluk alan genç insanın az sonra bir ceset oluvereceğini de biliyorsunuz. İşte bu durumda onun saçma direncini alt etmek için şiddetli bir öfkeye kapıldım. Kolundan yakalayıp "Yeter saçmaladınız," dedim. Şimdi otele gidip bir oda tutacaksınız. Ben de yarın sabah gelip sizi trene götüreceğim. Buradan uzaklaşmalısınız. Yarın sabah yerinize dönmelisiniz. Elinizde biletinizle sizi trende görmeden bırakmayacağım yakanızı. Birkaç yüz ya da birkaç bin frank kayıp için cana kıyılmaz bu genç yaşta. Buna korkaklık derler. Budalalık ve saçma bir öfke krizi derler. Yarın hak vereceksiniz bana. Genç adam tuhaf bir üzgünlük ve alaycılıkla "Yarın" diye yineledi. "Yarın, bilseydim nerede olacağımı, yarın, bunu bilmeyi çok isterdim ben de. Hatta biraz da merak ediyorum şimdiden. Hayır, hayır, dön evine yavrum. Boşuna vakit kaybetme benimle ve paranı çarçur etme." Ama dediğim dedikti, çıldırmış gibiydim. Elini hızla yakalayıp paraları zorla tutuşturdum parmaklarının arasına ve "Parayı alıp hemen otele gireceksiniz" dedim. Sonra kararlı kararlı zile uzandım ve çaldım. İşte kapıyı da çaldım. "Kapıcı hemen açar. Yukarıya çıkıp hemen yatağa gireceksiniz. Yarın sabah 9'da sizi otelin önünde bekleyeceğim ve alıp doğru istasyona götüreceğim. Bundan ötesini hiç düşünmeyin. Evinize dönmeniz için gerekli her şeyi ben yapacağım. Ama şimdi hemen yatıp bir güzel uyuyun ve hiçbir şey düşünmeyin." Tam o sırada otelin kapısında içeriden bir anahtar çevrildi ve kapıcı göründü. Genç adam sert, kararlı ve öfkeli bir sesle "Gel" dedi ve demir gibi parmaklarını bileğimde hissettim. Ödüm kopmuştu. Öylesine korktum, her yanım uyuştu ve yıldırımla vurulmuş gibi oldum ki aklım başımdan gitti. Karşı gelmek, elinden sıyrılmak istiyordum ama irademi yitirmiş gibiydim. "Ben, sanırım anlıyorsunuzdur." Sabırsızlıkla dikilip bekleyen otel kapıcısının önünde yabancı bir gençle çekişmekten utandım. Böylece kendimi otelde buluverdim. Konuşmak, bir şeyler söylemek istiyordum ama gırtlağıma bir şey tıkanmıştı. Koluma elini koymuştu bütün ağırlığı ve baskısıyla. O elin beni merdivenden yukarıya sürüklediğini, bir anahtarın çevrildiğini belli belirsiz seziyordum. Sonra kendimi yabancı bir otel odasında buldum o yabancıyla, adını şimdi de bilmediğim bir otelde. Mrs. C yine sustu ve ayağa kalkıverdi. Sesine söz geçiremiyor gibiydi. Pencereye gitti. Hiç konuşmadan dışarıya baktı birkaç dakika, alnını buz gibi cama dayadı bir ara. Ondan yana bakamıyordum. Yaşlı kadını o aşırı heyecanlı halinde görmek pek ağır gelmişti. Bundan ötürü hiçbir şey sormadan, sesimi çıkarmadan oturup bekledim. Ölçülü adımlarla dönüp yine karşıma oturuncaya kadar. İşte böyle. Anlatacaklarımın en güç bölümünü söyledim. Sanırım inanırsınız bana. Onurum, çocuklarım, kutsal saydığım her şey üzerine yemin edersem, o ana kadar bir saniye bile aklıma gelmiş değildi bu yabancıyla bir ilişki kurmak. Hiç istemeden ve iradem dışı bir itilişle hayatımın doğru yolundan şaşmış ve bu duruma düşmüş bulunuyordum. Sizden ve kendimden hiçbir şey gizlemeyeceğime yemin etmiştim. İçimden gelen bir istekle değil, salt yardım etmek isteğiyle ve hiçbir şeyin farkında olmadan bu acıklı serüvene sürüklenmiştim. O odada ve o gece olup bitenleri izin verin de anlatmayayım. Ben o gecenin tek bir saniyesini bile unutmuş değilim ve hiçbir zaman da unutmayacağım. Çünkü o gece ben bir insanla uğraştım, kendi canına kıymasın diye. Yine söylüyorum, ölüm kalım savaşıydı bu. Bu yabancının yarı yarıya mahvolmuş bu insanın son kurtuluş umuduna, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kişinin aşırı tutkusuyla sarıldığını bütün sinirlerimde iyice seziyordum. Uçurumu ayaklarının altında hisseden biri gibi sımsıkı sarılmıştı bana. Ben de onu kurtarmak için bütün olanaklarımı sonuna kadar kullanıyordum. Böyle anları insan belki de bütün ömründe tek bir kez yaşar. Milyonlarca kişi arasında da tek bir insan. Yüzüstü bırakılmış bir insanın bütün kırmızı hayat damlalarını nasıl da umutsuz bir ateşlilik ve coşkun bir hırsla son bir kez daha içine doldurduğunu asla bilemezdim o korkunç rastlantı olmasaydı. 20 yıl boyunca hayatın bütün baştan çıkarıcılıklarından uzak kalmış biri olarak doğanın soğukla sıcağı, hayatla ölümü, hazla umutsuzluğu, çabuk çabuk birkaç soluğa, inanılmaz bir parıltıyla nasıl da sığdırabildiğini asla kavrayamayacaktım. O gece çekişmeler ve söyleşmelerle, tutku, öfke ve kin, ant verme, gözyaşları ve sarhoşluklarla öylesine doluydu ki bin yıl sürmüş sandım. Birbirlerine sarılmış olarak uçurumun dibine doğru sendeleyen iki insan, biri ölüme çılgın, öteki ise hiçbir şeylerin farkında değil, bambaşka düşünce ve duygularla ve büsbütün değişerek çıkıyorlardı öldürücü kargaşalıktan. Ama şimdi bunların sözünü edecek değilim. Bunları ne anlatmak isterim ne de anlatabilirim. O sabah uyanışımın tek bir dakikasını anlatacağım yalnızca. Kurşun gibi bir uykudan uyanmıştım. O güne değin hiç rastlamadığım bambaşka bir gecenin derinliğinden çıkar gibi. Gözlerimi açabilmem için uzun bir süre geçmişti. Bakışlarım hiç tanımadığım bir tavanla karşılaşmış, sonra çevrede dolaşınca yabancı ve sevimsiz bir oda görmüştüm. Nasıl gelmiştim buraya? Rüya gördüğüme, açık gözle rüya gördüğüme kendimi inandırmak istedim önce. Ağır, karmakarışık bir uyku sonucuydu. Ama pencerelerde keskin ve gerçek güneş ışınları, sabahın ilk ışıkları vardı. Aşağıdan, sokaktan arabaların tekerlek gürültüleri, tramvay kampanaları ve insan sesleri geliyordu. Demek ki rüya görmüyordum ve uyanıktım. Olup bitenleri hatırlamak için yerimden doğruldum, elimde olmadan. İşte o zaman bakışlarımı yana çevirince gördüm ki korkumun büyüklüğünü size gereği gibi anlatamam. Geniş yatakta yanımda bir yabancı erkek yatıyordu. Yabancı bir erkek. Yabancı ve yarı çıplak. Hayır, böylesine korkunç bir şey anlatılamaz, biliyorum. Öylesine kıskıvrak yakalanmıştım ki kendimden geçip yığılıverdim. Ama bu gerçek bir bayılma, kendini kaybetme değildi. Tam tersine her şeyi yıldırım hızıyla hem anlamıştım hem de anlayamıyordum. Uygunsuz ve kuşku uyandıran yabancı bir otelin yabancı yatağında hiç tanımadığım birinin yanında uyanıvermek öylesine utanç vericiydi ki ölmek yerin dibine geçmek istiyordum. Yüreğimin durduğunu şu anda bile unutmuş değilim. Hayatımı ve hepsinden önemlisi bilincimi yitirmek istercesine soluğumu tuttum. Korkunç bir berraklıkla işleyen ve her şeyi hemen kavrayan hem de hiçbir şeyi anlayamayan bilincimi durdurmak istiyordum. Bu durumda bütün uzuvlarım buz gibi olmuştu. Ne kadar öyle uzanıp kaldığımı hiçbir zaman tam bilemeyeceğim. Ölüler de tabutlarında böylesine kas katı uzanırlar sanırım. Bildiğim tek şey gözlerimi yummuş Tanrı'ya, gökyüzü tanrılarından birine yalvardığımdı. Bunların gerçek olmaması için. Ama keskinliği artan duyularım aldanır gibi değildi. Yandaki odadan konuşmalar ve su şırıltıları duyuyordum. Dışarıdan ayak sesleri geliyordu. Bütün bu belirtiler ve duyularımın acımasızca uyanıklığını belgeliyordu. Bu korkunç durumun ne kadar sürdüğünü söyleyemeyeceğim. Böyle anlar günlük hayatımızın zaman ölçüsüyle değerlendirilemezler. Ama birden daha başka, daha çıldırtıcı ve ürkütücü bir korkuya kaptırdım kendimi. Adını bile bilmediğim bu yabancı erkek uyanabilir ve benimle konuşabilirdi. Hemen kararımı verdim. Tek şey vardı yapacağım. Giyinmek ve kaçmak o uyanmadan. Beni bir daha görmeden ve onunla bir daha konuşmadan. Daha fazla gecikmeden kaçıp kurtulmalıydım. Buradan kaçmalıydım. Kendi gerçek hayatıma, kaldığım otele dönmeliydim. Bu uğursuz yerlerden, bu ülkeden hemen uzaklaşmalıydım ilk trenle. Onunla bir daha hiç karşılaşmamalı, göz göze gelmemeli, tanıklardan, suç ortaklarından ve suçlayanlardan kurtulmalıydım. Bu düşünceyle kendimi toplayıverdim. Bir hırsız gibi büyük bir dikkatle ve neredeyse sürünerek indim yataktan. Giysilerimi el yordamıyla buldum. Gürültü etmemeye dikkat ederek giyindim. Her an uyanabilir diye titriyordum. Giyinmem tamamdı. Başarmıştım. Bir tek şapkam kalmıştı karyolanın karşı ayağının yanında. Ayak parmaklarımın ucuna basarak oraya yaklaştım. O anda daha farklı davranamazdım. Çatıdan yuvarlanan bir taş gibi hayatıma düşüveren o yabancının yüzünü bir daha görmek istiyordum. Tek bir kez bakacaktım. Olağanüstüydü durum. Çünkü mışıl mışıl uyuyan o yabancı genci tanımıyordum gerçekten. İlk bakışta hiç hatırlamadım bir gün önceki yüzü. Gerçekten de dün öyle heyecanlı görünen gencin yüz çizgilerindeki hırslı kasılış silini vermişti. Karşımda boylu boyunca yatan bu insanın şimdi çocuksu bir yüzü vardı. Bir oğlan çocuğunu andırıyordu. Tertemiz ve neşeli bir aydınlık içindeydi. Dün iyice kısık dişler arasında kasılmış dudaklar yarı aralık gülümsüyorlardı. Hiç kırışıksız alnına düşüvermişti kumral ve kıvırcık saçlar. Tam bir dinlenme halinde olan beden sakin ve rahat soluk almaktaydı. Belki hatırlayacaksınız, size daha önce anlatmıştım. Doymazlık ve tutkunun böylesine bir anlatımla açığa vurulduğunu, kumar masası başında yüzünü gözden geçirdim o yabancı adamdan başkasında görmüş değildim. Ne var ki böylesine aydınlık ve mutlu bir uykuya melek kadar temiz uyuyan meme çocuklarının yüzünde bile rastlamamıştım. Bütün bunalımlardan kurtulmuş, arınmış, rahatlamış olmanın duyguları o yüzde hiç rastlanmamış, elle tutulur bir anlatımla belirmişti. Öylesine şaşırtıcı bir görüntü karşısında bütün korkularım ve sıkıntılarım sırtımdan kara bir mantoyu atıvermişçesine geçti. Utancım geçmişti, hatta keyiflenmiştim biraz da. Korkunç ve akıl almaz şey bir anlam kazanmıştı benim için. Sevinmiştim. Ben olmasaydım, benim özverim olmasaydı, yatağında bir çiçek kadar taze ve sessiz uzanmış bu güzel, kibar ve genç adamı, yüzü kanlar içinde, beyni parçalanmış ve gözleri yuvasından fırlamış olarak yamacın kayalık bir yerinde bulacaklardı. Bu düşünceyle onur duymaktaydım, onu kurtarmıştım. Genç adam kurtulmuştu. Şimdi onu, daha başka bir deyim bulamayacağım, uyumakta olan bu genç adamı, kendi öz çocuklarını yeniden dünyaya getirirmişçesine acı çeken bir ananın bakışlarıyla süzmekteydim. Sözlerime güleceksiniz belki de ama bu bakımsız, kirli, iğrenç ve rastgele otel odasında kilisedeymiş de mucize ve kutsallık içindeymiş gibi bir mutluluk duymaktaydım. Bütün hayatımın en korkunç anı şimdi yepyeni bir anlam kazanıyor, inanılmaz güçte bir kardeşlik duygusu oluveriyordu. Gürültülü bir hareket mi yaptım yoksa farkında olmadan bir şeyler mi söyledim bilmiyorum. Ama uykudaki genç adam gözlerini açtı birden. Korkumdan geri geri gittim. O da şaşkınlıkla bakındı çevresine. Az önce benim yaptığım gibi o da güçlükle kurtulmaya çabalıyordu karma karışıklığın derinliğinden. Hiç tanımadığı o yabancı odada güçlükle dolaştırdığı bakışları sonunda bana takılıp kaldı.